Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 30 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Babalar ve Oğullar. Turgenev. Vladimir Nabokov'a göre Babalar ve Oğullar, yalnız Turgenev'in en iyi romanı değil, aynı zamanda 19. yüzyılın da en parlak romanlarından biridir. Turgenev bu romanında tasarladığı işi, yani iç gözlemi olmamakla birlikte, bir gazetecinin kaleminden çıkma, toplumcu kukla tipi durumuna düşmeyen bir karakter yaratmayı başarmıştır. Gerçekten Turgenev bu yapıtında kahramanı Bazarov'u eksen alarak o dönemin Rusya'sındaki kuşaklar arası çatışmayı ustalıkla işler. Romana çözümleme zenginliği ve inandırıcılık kazandıran özellikleri arasında kuşaklar arası çatışmanın yanı sıra kent kökenli radikal aydınlarla kır kökenli tutucu liberal toprak sahipleri, kadın ve erkek karakterler, duygular ve inançlar arasındaki karşıtlıkları da eklemek gerekir. İvan Sergeyevich Turgenev. Babalar ve Oğullar romanının yazarı İvan Sergeyevich Turgenev, 28 Ekim 1818'de Orel kentinde doğdu. Babası soylu bir ailedendi. Fakat ana baba yoksul düşmüştü. Süvari albayı baba Turgenev, Spaskoye malikanesinin sahibi, yaşlı ve çirkince bir kadın olan Varvara Petrovna Lutovina ile evlendi. Bu evlilikten İvan Sergeyevich Turgenev dünyaya geldi. İvan Sergeyevich Turgenev kendisini bütün yaşamı boyunca etkileyecek en güçlü izlenimleri Spaskoye malikanesinde geçen çocukluk yıllarında edindi. Okumuş, eğitime, kültüre, edebiyata düşkün fakat çok sert bir kadın olan Varvara Petrovna suç işleyen toprak kölelerini acımasızca cezalandırır, onları kırbaçlatırdı. Bununla da kalmaz, dayak cezasını çocuklarına da uygulardı. Hatta bu yüzden Turgenev bir gün evinden kaçmış ve bu yola bir daha başvurmayacağına dair söz aldıktan sonra geri dönmüştür. Demek o, toprak köleliği düzenini daha çocukken bu kadar yakından tanımak olanağını bulmuştu. Aile 1827'de Moskova'ya göç ettiğinde Turgenev özel okullara gitti. Ayrıca evinde özel öğretmenlerden ders alıyordu. Daha çocukluğunda Fransızca, Almanca, İngilizce öğrenmiş bulunuyordu. Edebiyat bilgilerini edinmeye de erkenden başladı. Yabancı klasikleri, Fransız ve Rus edebiyatını öğrendi. Sonra Moskova ve Petersburg üniversitelerinde okudu. Felsefe fakültesini iyi dereceyle bitirdi. Daha sonra Almanya'ya giden Turgenev, Berlin Üniversitesi'ne girdi ve Almanya'da 4 yıl kaldı. Tarih, klasik filoloji dallarında çalıştı. Yunanca ve Latince öğrendi. Yurduna dönüşünde Petersburg Üniversitesi profesörlük sınavını kazandı. Fakat o zaman Alman felsefesine Rusya'da kuşkuyla bakıldığı için ders verme olanağına kavuşamadı. 1842 yılı onun yaşamında özel bir yer tutar. Çünkü o yıl Turgenev, büyük Rus eleştirmeni Belinsky ile tanışmış ve onun dostu olmuştur. O sıralarda Belinsky'nin çevresinde toprak köleliği düzenine karşı olan her eğilimde Rus aydınları toplanmış bulunuyordu. İlk yazınsal denemeleri bir yana bırakılacak olursa, Turgenev ciddi çalışmalarına 1842 yılında başlamıştır. Seçtiği yol, Puşkin'in ortaya attığı ve Gogol'ün geliştirdiği gerçekçilikti. Onu üne ulaştıran ilk yapıtı bir avcının notlarından adını taşıyan bir yapıttır. Ki 1880 yılı baskısında bu kitap 25 öyküyü içerir. 1852 yılında Gogol'ün ölümü üzerine Turgenev bir yazı kaleme almıştı. Sansürün yasakladığı bu yazı Moskova dergilerinde çıkıverince Turgenev tutuklandı ve bir ay hapiste yattı. 1,5 yılda polis gözetimi altında kaldı. 1855 yılından sonra büyük romanlarını yayınlamaya başladı. Bu romanlarda kültürlü çiftlik sahipleri canlandırılır ve tümünde evrimci, liberal bir dünya görüşü ortaya çıkar. 1862 yılından sonra yayınladığı her roman ise eleştirmenlerin şiddetli saldırılarına uğramıştır. Turgenev 2 yıl kadar süren bir hastalıktan sonra 1883 yılı 3 Eylül'ünde Fransa'da Paris yakınlarındaki Bougival kasabasında öldü. Cenaze töreni aynı yılın 9 Ekim'inde Petersburg'da yapıldı. babalar ve oğullar üzerine. Alışılagelen nitelendirme ile klasikleşmiş, ileriye kalmış, unutulmaz olmuş bir sanat yazın yapıtının bu başarı nedeni incelenmeye girişildiğinde, genellikle başvurulan yöntem yapıtla yapıtın ortaya çıktığı çağ ve çevre arasındaki ilişkilere başvurmaktır. Bu yöntemin dayandığı ilke de yapıtı belli koşulların kaçınılmaz ürünü sayma inancıdır elbette. Bu yaklaşımın temelde doğruluğu yatsınamazsa da yapıtın özgür ve özgün yalanı demek onu çağın başka yapıtlarından ayıran özelliği anlatmakta bir takım güçlüklerle karşılaşmak kaçınılmaz olur. Bu güçlüklerin başında sanatçının yaratıcı kişiliğini oluşturan karmaşık bir süreçler bütünü yer alacak. Bu ise tarihsel koşulların yanı sıra yaratıcının ruhsal yapısını ortaya koymayı gerekli kılacaktır. Her iki yaklaşımda da sanat yazın ürünü, salt kendisi olarak değil, o toplumsal ve ruhsal süreçlerin ancak böyle bir yapıtı ortaya çıkaracağı gerçeğinin doğrulanmasına yönelik bir kanıt niteliği ile ele alınmış olacak. Başka bir deyişle söz konusu koşulların önceliği yapıtı bir aracı durumuna düşürecektir. Üstelik geçmişteki bir toplumsal ve ruhsal koşullar bütününden ileriye kalma olayının nasıl olduğu sorunu da yeni bir araştırma konusu olarak karşımıza dikilecektir kuşkusuz. Bu demektir ki belli bir toplumsal ve ruhsal durumdan kaynaklanmış olmasına karşın onları aşan başka bir belirleyici güç daha bulunmalıdır yapıtta. İvan Turgenev'in yapıtları söz konusu olduğunda da genellikle uygulanan geçen yüzyıl Rusyası'nın toplumsal, siyasal görünümünü ele almakla başlayarak yazarın aile durumunu ve yetişme koşullarını göz önüne koymak ve yapıtların açıklanmasında bunlardan yararlanmak yöntemidir. Elbette bu bilgiler onun yapıtlarını anlamamıza büyük ölçüde yardım eder. Gerçi Homeros'un, İsa'nın, Shakespeare'in yaşamlarını gereğince bilmememize karşın onların bıraktıklarını yorumlamakta güçlük çekmiyoruz. Hatta bu durum bizi sadece sözlerle ve yapıtlarla karşı karşıya bıraktığı için yargılarımızda daha da özgür bulunduğumuz söylenebilir. Ancak yakın bir geçmişin günümüzle bağlantısındaki görmezlikten gelinmeyecek bütünleşme Turgenev'in yaşamını bilmemizi zorunlu kılmaktadır denebilir. Büyük toprak sahibi bir derebey ailesinden gelme olan yazar üzerinde serf yaşamının ve 1860 toprak reformunun büyük etkisi olmuştur. Onun ele aldığı olaylar ve kişiler bu odak çevresinde sıralanmakta ve anlam kazanmaktadırlar. Bir dönüşüm dönemidir bu ve onu bilmeden yalnızca geçen yüzyıl Rusyası'nı değil, genellikle çağımızı anlamaya da olanak yoktur. Kölelikten uluslaşma sürecine geçiş, günümüzün yapısal niteliğini irdelemede vazgeçilmez başlıca etkenlerden biridir çünkü. Babalar ve oğullar romanı söz konusu olduğunda ise bu durum büsbütün önem kazanır ve özellikle bizi derinden ilgilendirir. Bir sanat yazın yapıtının kendi yersel doğasını ve özel yaratılış koşullarını aşmasına bir örnek olarak gösterilebilir bu. Demek tarihsel, ruhsal koşulları geride bırakan, gereksiz bırakan demiyorum, bir durumla karşı karşıya geliyoruz burada. Ama yukarıda değindiğimiz belli bir çağa özgü koşulların ayrı tutumlarda yaratıcılara yol açabilmelerindeki karmaşık süreç burada da kendini göstermektedir. Nitekim toprak köleliği düzeninin Rus yazınına etkisi başka büyük yazarların oluşumunu da sonuçlamıştır. Tolstoy bunlardan biridir ve biz onu okurken neredeyse bambaşka bir dünya ile karşı karşıya geliriz. Dönüşüm, dönemin sarsıntılarına, bakış açılarındaki farklılıkların doğurduğu tartışmalar tazeliğini hep korumaktadır. Örneğin, Ecinliler yazarı Dostoyevski'nin Babalar ve Oğullar romanının nihilist Brazov'u için uydurma bir kişi demesi bu bakımdan çok düşündürücüdür. O dönemi Stavrogin mi daha iyi temsil eder yoksa Barazov mu? Bu soruyu yanıtlamanın gereği yoktur, yararı olmadığı gibi. Biz Rus nihilistlerini bu iki yazardan hangisinin daha doğru olarak verdiği sorununu isterseniz tarihçilere bırakarak, ama onların da bu doğruyu bulmakta çeşitli yorumlara gideceklerini unutmayarak, her roman kişisini o zamanın kurgusu içinde değerlendirmek durumundayız. Turgenev'in, Tolstoy'un, Dostoyevski'nin bütün farklılıklarına karşın genel bir bakış açısından aralarında çağın getirdiği bir ortak yönelim bulunduğu söylenemez mi hiç de? Sanırım bunun yanıtı böyle bir girişimden elimiz boş dönmeyeceğimizdir. Kişisel bir görüş olarak ben böyle bir ortak yönelimin bireyi arama, hatta yaratma çabası olduğunu söylemeye kalkışacağım. Gitgide daha çok bağlandığı, dinsel diyebileceğimiz bütün o kardeşçe ve basit bir insanlık yaşamı ülküsüne karşın Tolstoy, uluslaşma süreci içinde kişiliklerin nasıl değiştiği ve yeni düşünenlerin nasıl oluştuğu izleyini işleyen Savaş ve Barış'ında, ataerkil bir toplumda bireyin boy vermeye başladığını dile getirmez mi? Burjuvazinin ve ona bağlı olarak doğan romanın ereği bu idi gerçekte. Dostoyevski ise sıradan insanı, normal insanı, hiçlemek için hasta yaratılışı bile örnek kılma tutkusuna dek vardırmıştır işi. Bu açıdan Stavrogin için bir şeye inandığında inandığına inanmıyor demektir. Bir şeye inanmadığında da inanmadığına inanmıyor demektir diye yazarken geleneksel inançlar karşısında birey olma bunalımının şaşırtıcı bir nitelendirmesini yapmaktadır. Şimdi Babalar ve Oğullar romanı adından başlayarak geleneksellik ile bireysellik arasındaki çatışmayı adım adım gösterme çabasıyla açıklanabilir. Burada babalar kuşağı, ataerkil toplumun sarsılmaz saymakta direndiği sağ töre ve sınıf ilişkileri inancını, oğullar ise bütün töreleri ve yetkileri yoksama savaşımını temsil eder. Turgenev bunu başlıca Pavel Petrovich ile Bazarov arasındaki çatışma ile göstermek ister. Ancak burada Pavel Petrovich hiç de gericiliğin savunucusu değildir. Tam tersine. Kendisini radikal ve ilerici saymaktadır o. Buna karşılık Bazarov'un ne tür bir ilericiliği temsil ettiği de açıkça konmaz ortaya. Ama onun her çeşit yetkiyi yoksamakla tam bir nihilist olduğundan kuşkuya düşülemez. Bu nihilizm ise aşağıda ayrıntılarıyla görüleceği üzere tam bir bireycilikten başka bir şey değildir. Ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse birey bilinci romanda nihilistçe bir yoksama ile varılacak bir amaç olarak gösterilmiştir. Bundan ötürü de bakarsınız ki toprak beylerine ve onların düzenine baş kaldırmış olan Bazarov ezilen köylüye de boş vererek hiçbir iyileştirici amaca yönelmemektedir. Arkadi Petrovic'e şöyle diyor. Bak, bu sabah bizim kahya Filip'in kulübesinin önünden geçerken, hani temiz düzenli bir kulübeydi, sen dedin ki, Rusya ancak en yoksul köylünün evi böyle olduğu zaman kalkınacak. Hepimiz bunun için çalışmalıyız dedin. Bense senin o yoksul köylün için nefret duyuyorum. Filip ya da Sidoz diyelim, ben onun uğruna canımı dişime takacağım, o ise bana teşekkür bile etmeyecek. Üstelik de ne yapayım onun teşekkürünü? Düşün bir, o adam dumanı tüten kulübesinde yaşarken benim üstümde otlar bitecek. Bu tek başına kalmış bireyin yalnız toplum içindeki yeri değil, evrenle ilişkisi de umutsuzluk doğurucudur. Gene Arkadi'ye şöyle diyor. İşte bir saman yığınının yanında yatmışım. Şurada kapladığım yercik benim bulunmadığım, benimle ilgisi olmayan evrenin geri kalan parçası ile karşılaştırıldığında ne küçük. Bu benim yaşam payıma düşen zaman parçası benden önce geçmiş, benden sonra gelecek zaman ile ölçülürse hemen hiç gibi bir şey. Ama gene de bu atom içinde, şu matematik noktanın içinde kan dolaşıyor, beyin çalışıyor ve bir takım istekler duyuluyor. Ne korkunç iş, ne boş şey. Ben sıkıntıdan, öfkeden başka bir şey duymuyorum. Bu söylevin özellikle son tümceleri üzerinde duralım. Ne boş şey. Yaşamın tüm anlamının gittiği yerde insan, evet, baş kaldırabilir ama Tanrı'ya sığınabilirdi. Bunlardan ilki öfkeye, ikincisi dinginliğe götürür. Yalnızlığın çift yüzüdür bunlar. Dünya ile çilehane özdeşleşmiştir. Bu korkunç işi yaşamak kahramanlık ister. Ne için? Hiçbir şey için. Değer mi?
Ayrım sonu.